Merhaba, meraklı sana bilime hoş geldiniz. Bu akşam siyaset bilimi ve yöntemi konuşacağız. Konuğumuz daha önce de bize konuk olan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve bilim akademisi üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, bu akşam iyi akşamlar.
Tekrar sizi burada görmek bizi mutlu etti. Sağ olun, ayağınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Bugün siyaset bilimi ve bilimsel yöntemi konuşacağız. Siyaset bilimi, ben de siyaset bilimi okudum bu arada ama bilmiyorum katılır mısınız? Bizde yöntem biraz daha böyle çok önemsenmeyen bir şeymiş gibi Türkiye'de algı. En azından benim okuduğum dönemlerde biraz öyleydi.
Vay, benim çalıştığım bölümlerde böyle bir şey olmadı. Hiçbir zaman
peki,
olmadı.
Peki o zaman
bize... Belki biraz ben bölüm derslerinden yöntemle ilgili olanları da çok uzun seneler verdim. Hem İstanbul Üniversitesi'nde hem aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde kısmen de Sabancı Üniversitesi'nde. Şimdi daha genç arkadaşlar veriyorlar ama mesela karşılaştırmalı siyasette yöntemi halen vermeye ben devam ediyorum. Dolayısıyla özellikle doktora ve lisansüstü eğitim yapacaksanız yöntem üzerinde çok ayrıntılı bilgi almadan bunu yapabilmek bugün dünyada mümkün değil.
Kesinlikle öyle ama dediğim gibi hani belki benim okuduğum döneme özgü bir şeydir. Sanki biraz böyle daha geride kalan bir şey gibi gelmişti bana.
Soyuttur bir miktar. Dolayısıyla soyutluktan kaynaklanan bir ürkütücülüğü var. Öğrencinin pek hoşlandığı şeyler değil. Çok böyle somut bir takım şeylerden bahsetmiyorsunuz her zaman. Bir iş yapış tarzından bahsediyorsunuz. Yahut mantık kurallarının bir uygulamada kullanılışından bahsediyorsunuz. Zaman zaman karmaşık ve zor da olabiliyor. Onun için öğrencinin pek hoşuna gitmeyen bir konudur.
Özellikle şöyle bir benim şahsi gözlemim, biraz böyle siyaset bilimi okumak isteyen veya okuyan insanlarda şey olur. Özellikle ampirik çalışmalara karşı bir şey, ya biz buraya okumaya geldik.
Ampirikten
böyle
çok
matematikle uğraşıyoruz veya işte istatistikle uğraşıyoruz.
Ampirikten gibi çok şey olanlar. Yani daha nicel olan, kantitatif diyoruz yabancı dilde. Kantitatif veya nicel yaklaşım kullananlardan pek hoşlanmıyorlar. Söylediğiniz nedenler dolayısıyla.
ama bu şeyde biraz daha yoğundur galiba değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle daha çok kullanılır.
Avrupa'da da şu anda Avrupa'daki meslektaşlarımızın önemli bir kısmı bu eğilim içerisine girmiş durumdalar. Birçok ülkede siyaset bilimi artık temel itibariyle bu tür bir eğilimin çok güçlü olduğu bir noktaya geldi. Ama söylediğiniz doğru, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1920'lerden itibaren bir takım hesaplamaların yapılabileceği ve bunların özellikle ilk başta Chicago Üniversitesi'nden Merriam'ın başlatmış olduğu oy verme çalışmalarıyla gündeme geliyor. Artık herkes anket manket diye etrafta duyuyor. Bunlar kamuoyu yoklamalarıdır. Biz onun bilimsel türü olan saha araştırması, field survey diye ifade ediliyor. Onunla uğraşıyoruz bilim dalı olarak. Bunların geliştirilmesi 1920'lere kadar gidiyor. Avrupa'da çok daha sonra.
Peki siyaset bilimi nasıl bir bilim ve nasıl bir yöntem kullanıyor, kullanmalı? Daha nasıl geliştirilir?
Tabii siyasetin bilimi olur mu falan diye çok soran çıkıyor temel itibariyle. Sadece bilimi değil, bilimsel yasaları da var. Örneğin iktidar yozlaşır, mutlak iktidar mutlak olarak yozlaşır. Bir temel yasamızdır. Ve birçok yasal uygulamanın temelinde yatan temel yasadır, bilim yasasıdır. Anayasa yapımında, yasa yapımında, özellikle hükümet kuvvetleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde, özellikle yürütmenin sınırlandırılması ve sınırlı hükümet, ki demokrasinin bir tanımı da hükümetin özellikle yürütme alanının sınırlandırılması olarak yapılır. Limited government İngilizcesiyle, sınırlı hükümet fikri. Buralardan çıkmıştır ve bu yeni bir yasa da değil. Yani bu yasayı esasında bir iktisatçı, Lord Acton, ileri sürmüştür. Liberal bir düşünürdür. Ve sürüş tarihi 19. yüzyılın başları. Dolayısıyla Böyle bir yasa var örneğin. Bunun dışında 2015'in yaz aylarında PS diye bir dergimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan. Florida Üniversitesi'nden bir tanesinden bir meslektaşımız Alfred Kusan. Burada dünyada yapılmış olan bütün serbest ve adil seçimleri inceledi. Ve bu incelemenin sonunda 800 küsur seçim, 5 tane bilim yasası ortaya koymuş durumda bunlardan. Örneğin hükümet maliyetlidir bu yasalardan bir tanesi. Hükümet edenler bir maliyete katlanmak zorundadırlar. Yaptıkları her türlü eylem sonucunda seçmenin bir kısmının desteğini kaybederler. Aynı zamanda bir ikinci yasa, bunun tam tersi, hükümetlerin getirisi vardır. İktidarda bulunan siyasal partiler, iktidarda bulunmaları dolayısıyla bir grup seçmene yaptıkları çeşitli uygulamalar, politikalar dolayısıyla bazı yararlar sağlarlar ve bundan seçimlerde yararlanırlar. Dolayısıyla bir aleyhlerine çalışan, bir de lehlerine çalışan bir durum var. İkisinin dengesi ortaya bir muhasebe kaydı çıkartıyor. O zaman... ve bunun sonucunda biraz daha iyi veya biraz daha kötü bir seçim performansıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Sonra bir aynı yasalardan bir enteresan sonuç türetmiş durumda. %60'ın üzerinde oy almış olan bir siyasal parti ortaya çıkarsa seçimler demokratik değildir diyor. %60 sınırı. Daha önce başka meslektaşlar daha yüksek sınırlı olduğunu söyledi. Fakat bu oldukça güçlü bir matematiksel hesaplama ve aynı zamanda matematiksel istatistik bulguya dayanıyor. Dolayısıyla bununkini daha ciddiye alabilecek durumdayız.
Tam onu soracaktım. Yani işte bir soru mesela. Yani o %60'ı kim nasıl, nereden belirliyor?
Şöyle, bu 800, değil de 55 değil söyledim ya, bu 800 hı-hı. civarı seçimde görüyor ki hiçbir demokratik seçim sonucunda %60 gibi bir rakamla seçilen kimse yok. Genellikle çok daha düşük oranlarda, %50'ler civarında. O da %60'a yaklaşan örnekler var fakat bunlar da başkanlık sistemi uygulamalarında. Amerika Birleşik Devleti haricinde, Latin Amerika'da bir miktar. Onlar da bu %60'a yaklaşıyor. Parlamenter demokrasilerde %50 civarı. Hiçbirinde öyle büyük farklarla seçim kazanma diye bir şey yok. Yani yüzde mesela 50,5, %48... %37, 41 filan böyle oranlarla seçim kazanılıyor veya kaybediliyor. Aralarda çok ufak farklar var. Dolayısıyla çok büyük bir farkla bir parti ezici farkla kazanırsa orada demokrasi çalışmıyor diyor.
Yani soru, bu yöntemle ilgili sorular soruları doğuruyor. Şimdi verdiğiniz örnek üzerinden gidelim. Bir, demokrasiler dedik. Şimdi demokrasiyi nasıl tanımlayacağız? Yani neye göre tanımlanmış da onu kerteriz alıp...
Var. Yani bunlar epey bir tartışması var. Farklı tanımlama şekilleri de var. Ama bizim alanlarımız var. Çeşitli alanları var siyaset biliminin. Bunların yaklaşımları birbirlerinden bir hayli farklı olabiliyor. Uyguladıkları yöntemler de birbirlerinden farklılaşıyor. Onun için bu tür kavramlar üzerinde yapılan tartışmalar çok farklı bilim, alt bilim dallarında değişik tanımlamalara ve farklı tartışmalara, bilimsel tartışmalara yol açabiliyor. Şimdi şöyle ifade edebilirim. Bilim dalının bir kısmı görgül bir takım algılamalara, yani olgulara dayanan gözlemlere, bir takım oluşumların ortaya çıkmasını gözlemlemeye dayalı olarak yapılan araştırmalara dayanmıyor. Ve bunların bir kısmı yine belli bazı çözümler, toplumsal kurgular veya siyasal yapılar yahut devlet biçimleri önermek için yapılıyor. Bu alana normatif kuram alanı diyoruz. Yani bu temelde sizin okuduğunuz programlarda siyasal düşünce olarak anlatılmıştır veya siyasal düşünce tarihi diye anlatılmıştır. Düşüncelerle ilgili gelişmeleri ifade etmek için. Buradaki temel yaklaşım, örneğin vermiş olduğunuz örnekte olduğu gibi, demokrasi iyi bir yönetim midir? İyi nasıl tanımlayacaksınız? Yahut daha somut bir örneğe dönelim. İnsanların mutluluğunu sağlayacak bir rejim kurmaya kalksak, bu rejimi nasıl kurarız? Mesela bu konuda John Stuart Mill'in bir kuramı var. Diyor ki temel itibariyle her insanın kendisinin maksimum düzeyde geliştirebileceği bir potansiyeli vardır diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Bazısı için bu resim yapmak olabilir, bazısı için müzik olabilir, bir başkası için matematik olabilir, bir diğer kişi için başka bir sabır isteyen nakış, dikiş vesaire olabilir. Bu potansiyeli azami noktasına kadar geliştirebilmesi için ne gerekir diye sorguluyor. Ve burada diyor ki bu insanlara onları olabildiğince serbest bırakıp sorumluluk aktarabilmek esastır diyor. Bu sorumluluk aktarmayı da en iyi yapabilecek şey temsili demokratik hükümettir diyor. Şimdi burada size bir öneri veriyor. Yani eğer kendinizi en iyi şekilde geliştirebilecek bir ortam düşünüyorsanız ve bunun için bir rejim tasarımı hedefliyorsanız, bu tasarımı gerçekleştirmeniz için en iyi aracın temsili demokrasi olacağını, çünkü temsili demokrasi insanları büyük ölçüde sorumluluk veriyor, kendi kendilerini yönetme olanağı sağlıyor ve bunun sorumluluğunu onların bireysel olarak sırtlarına yüklüyor. Böyle bir ortamda insanlar bu tür bir durumla karşı karşıya kaldıklarında kendilerinin sahip olduğu potansiyeli en yüksek düzeye çıkartabilecek bir yöne doğru yöneleceklerdir. Örneğin böyle bir ifade tarzı bulabilirsiniz. Yahut bir rejim türleri arasında farklılıklar olup olmadığını, bunların hangisinin insanlık için daha büyük mutluluk getireceğini veya getirmeyeceğini tartışabilmeniz mümkün. Bu tür yaklaşımlar içerisinde bulunduğunuz zaman felsefeyle çok yakın ilişki içerisinde olarak ve temel itibariyle büyük ölçüde bazı temel değerlere ilişkin varsayımlardan hareket etmek suretiyle çeşitli kurguların nasıl olabileceğini ve nasıl güçlü şekilde gerçekleştirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bunu bir mesela demokrasiyi geliştirmek için yapabilirsiniz bu tür bir eleştiriyi. Ünlü felsefecilerden Karl Popper örneğin Sokrat'ın böyle bir yaklaşım olduğunu iddia ediyor. Sokrat yazılı bir şey bırakmış değil. Öğrencisi Plato ona atfen bazı aktarımlarda bulunmuş durumda. Oradan bir şeyler biliyoruz. Ama burada temel itibariyle demokrasi eleştirisi yapıyor. Fakat demokrasiyi geliştirmek için eleştiri yapıyor. Öğrencisi Platon demokrasi eleştirisi yapıyor. Fakat totaliter bir rejim geliştirmek için yapıyor.
Açık topluma düşmanlığı.
Evet, açık topluma düşmanlığı.
Birincisi temel, zaten Platon'dur evet, değil mi Popper'ın?
Birinci cilt bunun üzerinedir temel itibariyle. Ve buradaki aradaki farkın, nüansın ne kadar önemli olduğunu ve bunun nasıl farklılaştığını vesaire gösteren bir anlatım içerisine giriyor. Buradaki anlatımın tamamı temel varsayımlar üzerinden yapılıyor. Örneğin Platon'daki temel varsayım toplumların kurulduğu andan itibaren çürüyeceği üzerinedir. Doğada bir tek tarihsel bir süreç olduğunu, bu sürecinde doğduğunuz andan itibaren mezara gitmek olduğunu iddia eder. Yani bir böyle gayet ne diyeyim, insanın içini karartan berbat bir yaklaşım, bir dekadans yaklaşımı. Onun için bütün değişme bir ileriye gidiş şeklinde ifade edilmez. örneğin modernleşme teorilerinin yaptığı Weber, Durkheim falan gibi yahut Marx gibi bir gelişmenin, ilerlemenin anlaşılması meselesi değildir. Oradaki historisizm temel itibariyle dekadansın, çürüyüşün, bozulmanın anlaşılmasıdır. Bütün değişme kötüye doğrudur. Dolayısıyla mükemmel bu dünyada mümkün değildir. Mükemmel olarak oluşsa bile bir şey, mükemmel olduğu andan itibaren çürüyecektir. Bunu yavaşlatabilmek mümkündür. Bunu yavaşlatacak olan da filozoflardır iddiasında bulunmuştur. Tabii Popper orada Platon'un anladığı filozofla Sokrat'ın anladığı filozofun farklı akil adamlar olduğunu vesaire iddia ederek ne kadar çok değişik yerlere doğru aynı düşünce sisteminden hareketle gidebileceğinizi gösteriyor. Bu tür inceleri incelemekle meşgul olanlar genellikle bu normatif teori alanında bulunuyorlar. Bunun bir de daha yakın zamanlarda özellikle İkinci Dünya Savaşı'na itibaren gelişmiş olan türü var. Bunlar normatiften çok dedüktif, yani tümden gelime dayanan bir mantık sistemi kullanıyorlar. Bazı ön varsayımlardan hareket ederek bu varsayımlarının onları götürebileceği bazı teoremlere ulaşmaya çalışıyorlar. O teoremlerin de ondan sonra matematiksel olarak ispatını yapmaya gayret ediyorlar. Herhangi bir şekilde görgül ispat peşinde değiller. Yani gözleme dayalı bu dünyaya ilişkin, beş duyumuzla varlığını iddia edebileceğimiz dünyaya ilişkin bir gözleme dayalı olarak bir şey önerme peşinde değiller. Ama alır uygularsanız ona da bir itirazda bulunmayacaklardır sonuç itibariyle. Bu formel teori adı ile anılıyor. Sadece siyaset biliminde değil, diğer sosyal bilim dallarında da kullanılıyor. Bunun en ünlü, ünlenmiş kısmı veya o şekilde anılan kısmı oyun teorisi. Temel itibariyle bir takım oyunlar kuruluyor. İşte iki tane mahkum var. Bunlar şüpheli olarak yakalanıyorlar. Bir suçu işlemişler. Birbirlerinden ayrı tutuluyorlar. İki ayrı hücrede. Ve hiçbir şekilde aralarında temas kurulabilmek mümkün değil. Polis geliyor bunlardan birine diyor ki, senin ahbap konuştu, söylemesi gereken her şeyi söyledi. Eğer sen bizimle uzlaşır, suçunu kabul edersen seni bırakacağız, gideceksin. Kabul etmezsen 10 sene hapiste kalacaksın. Rasyonel adam ne yapar? Bunu çözüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gördüğünüz gibi bir oyun kurgulanmış durumda veya bir tiyatro sahnesi, bir senaryo yazıyorsunuz. Bu senaryoya göre insanlar sadece rasyonel olarak davransalar, hani arkadaşlarıyla bir vefa duygusu içerisinde olmasalar, çünkü kendisi serbest bırakılacak, arkadaş 10 sene hapiste kalacak. Rasyonel kendini düşünen kişi uyum içerisinde polisle anlaşır, bu işten çıkar. Dolayısıyla bu davranışı şirketler arasındaki rekabeti de uygulamanız mümkün, siyasi partiler arasındaki rekabeti de uygulamanız mümkün, aynı zamanda devletler arasındaki diplomatik ilişkiler veya orduların askeri ilişkilerine de uygulamanız mümkün. Dolayısıyla birbirinizle ne zaman uzlaşacaksınız, ne zaman ayrılacaksınız? Aynı uygulamayı bir akit çerçevesinde de indirgemeniz mümkün. Birisiyle bir şey akdediyorsunuz, mesela uluslararası antlaşma ve taraflar belli taahhütler altına giriyor. Karşı taraf taahhüdünü bozuyor. Bozduğu zaman siz ne yapacaksınız? Ceza mı vereceksiniz? Ödüllendirecek misiniz? Görmezden mi geleceksiniz? Eğer ceza verirseniz tabii o da size bir takım yaptırımlar uygulamaya kalkacak. Bugünkü ticaret savaşlarında olduğu gibi. Ve dolayısıyla ikiniz de bundan muhtemelen kaybedeceksiniz. Böyle bir oyunu Axelrod soyadlı bir meslektaşımız 1980'lerin başında bu tür oyunları kurup onların çözümlerini yapan meslektaşlarını oynattı 600 küsür kişiye. Oradan şöyle ilginç sonuçlar çıktı, hiç daha önce beklenilmeyen. En büyük yararı veya en az zararı bu ahde vefasızlığı bir kere yapan değil, iki, üçüncü kere yaptığında tepki gösterenler kazanıyormuş gibi gözüktü. Dolayısıyla Kuzey Kore bir füze atarsa sesinizi çıkarmayabilirsiniz. İki füze atarsa sesinizi çıkarmayabilirsiniz. Üçüncüsünde bir şey yaparsanız hem en büyük yararı siz temin etmiş oluyorsunuz, hem de muhtemelen uluslararası kamuoyu filan tamamen ikna olmuş oluyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'ye yaptığı yaptırımlar hakça yaptırımlardır ve onlar da bunu desteklemelidir vesaire gibi. Böyle ilginç sonuçlara çıkabilen bir takım bulgular üretebiliyorlar bu tür mantıkları izlemek suretiyle.
Çok acayip bir şey geldi şimdi aklıma böyle deyince. Mesela hep denir ya 12 Eylül'den önce şiddet olayları vardı, şu vardı, bu vardı. Her gün o kadar insan ölüyordu vesaire. Sonra 13 Eylül'de ne oldu da birdenbire kesildi. Hani komplo teorileri var ya işte. Çünkü
tam birdenbire kesilmedi ama birdenbire azaldı tabii. Yani, büyük ölçüde azaldı. Onu bu tür bir mantıkla açıklayabilir misiniz? Ondan emin değilim. Yani bir ahde vefa türünden bir sözleşme vesaire üzerine kurulmuş bir mantıkla açıklayabilir misiniz? Bilmiyorum ama o bizi başka bir alana götürüyor. Yani mesela şiddetle nasıl boğuşmanız gerekiyor? Böyle bir soruyla karşı karşıya olursanız toplumda yaşanmakta olan ve siyasal etkileri olan yahut siyasal bir girişimle engellenebilecek olayları, bunlar bizatihi siyasal olmayabilir. Şiddet bizatihi siyasal tabii ama ne bileyim bugün tartışılan ekonomik kriz mesela yahut dış politika mesela. Bunları çözmek için nasıl bir yöntem izlenmesi makuldür, iyidir vesaire gibi. Bunlara uygulamalı bilimsel yaklaşım, yani bir anlamda siyaset mühendisliği diyebileceğiniz bir yaklaşımla yaklaşmanız söz konusudur. Burada hali hazırda bilinen, olabildiğince yanlışlanamamış ve dolayısıyla yanlışlanamadığı sürece geçerli olduğunu kabul ettiğiniz kuramlar, o kuramların sonuçları, bulguları ve oradan edinmiş olduğunuz araştırmaların ortaya çıkartmış olduğu sonuçları esas alarak ve onlara referans vererek onlardan hareketle bazı çözümler ortaya koymaya çalışan projeler yapıp yürütebilirsiniz. Örneğin bu şiddet olaylarını engellemek için şöyle tür bir demokratik yapı daha güçlüdür, daha başarılıdır diye düşünebilirsiniz. Bunu önerebilirsiniz. Yahut bunun için polis gücü, yargılama gücü, efendim bu şiddetin kaynağını oluşturan birbirlerine düşman bir takım kitlelerin daha anlayışla birbirlerine yaklaşabilmesi için bazı eğitim programları, medya programları, bazı yayınlar vesaire gibi bir takım unsurlar üzerinde durup bunları gösterebilirsiniz. Ve somut uygulamalar şeklinde ortaya koyabilirsiniz. Bunlar daha çok temel itibariyle mühendislik projeleridir ve burada böyle siyaset bilimi teorisinde bir bulgu yaratmak veya sosyal bilimlerde genellikle hedeflenmez. Sorunu çözecek bir yeni kamu politikası üretimi, aracı, bir ona bir katkı amaçlanır. Ama hiç beklenmedik şekilde bunlardan son derece ilginç sonuçlar da çıkabiliyor. Böyle çok önemli bir bu tür olay var, onu sizinle paylaşayım. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri askerlerin morali üzerinde araştırma yapmak üzere çok farklı bilim dallarından çok sayıda bilim adamını topluyor. Başka projeleri de var. Mesela bu projelerin bir tanesinden endüstri mühendisliği çıkmıştır. Yani böyle ilginç bir takım alanlar da kurulmuştur. Bu projelerde işte orta yaşlarda araştırmada sivrilmiş birçok meslektaşı o tarihte, 1940'larda. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Columbia Üniversitesi'nden Samuel Stouffer, bir sosyolog. Bunun başkanlığında sosyal psikologlar, sosyologlar, antropologlar, siyaset bilimcileri, iktisatçılar falan bir arada çalışıyorlar ve nasıl bir askerin moralini güçlendirebiliriz diye. İşte o zaman şimdi anket diye bilinen, kamuoyu yoklaması diye bilinen, bunlar asker üzerinde bu tür görüşmeye dayanan teknikler kullanarak veri topluyorlar. Stouffer'ın bir şey gözüne çarpıyor. Hava kuvvetlerindeki pilotlara verilen sorularda, pilotlar diyorlar ki hava kuvvetlerinde bizim yükselmemiz çok yavaş oluyor. Biz bundan gayri memnunuz. Ona karşılık askeri inzibat mükemmel bir sistemleri olduğunu, çok hızlı yükseldiklerini, çok çabuk terfi aldıklarını ve çok iyi bir ortamda çalıştıklarını iddia ediyor. Stouffer bunun üzerine somut olaylara bakmaya başlıyor. Gidiyor bu hava kuvvetlerindeki askerlerin ne kadar zamanda bir subayların, özellikle savaş pilotu, bunlar her gün savaşıyorlar, havadalar. Ne kadar zamanda terfi aldığına bakıyor. Ortalama 6 ayda bir terfi alıyor hava kuvvetlerinde. Askeri izbatlara bakıyor, 3 yılda bir terfi alıyorlar. 3 yılda bir terfi alan adam hızla yükseliyoruz, mükemmel bir sistemimiz var derken, 6 ayda bir terfi alanlar niye sistemin son derece yavaş, yanlış ve hakça olmadığını iddia ediyorlar. Bunu araştırmaya başlıyor. Ve oradan bugün gerek siyaset biliminde, gerek sosyolojide, gerek başka dallarda kullanılan görece yoksunluk, mahrumiyet kavramını türetiyor. Çünkü bu insanların kendilerini kıyasladıkları bir atıf grubu var. Yani havacılar kendilerini askeri inzibatla kıyaslamıyorlar. Karacılarla da kıyaslamıyorlar. Veya deniz kuvvetleriyle de kıyaslamıyorlar. Diğer havacılarla kıyaslıyorlar. Biraz daha deşince görüyor ki ben diyor işte son 3 ayda 18 defa hava savaşına girdim. 21 tane Japon uçağı düşürdüm. Can 13 tane girdi. 2 tane uçak anca düşürdü. O benden önce derece terfi aldı. Ben alamadım. Dolayısıyla ona karşı kendisinin ayrımcılığa uğradığını, kendisini daha iyi gördüğü birinin onun önüne geçtiğini ve dolayısıyla bunun onda bir mahrumiyet duygusu yarattığını, bir yoksunluk duygusu yarattığını ve görece olarak ona göre daha yoksunluğunun yüksek olduğunu. Bunun Stouffer yine gözlemlemeye devam ettiği vakit bu insanlar arasında öfkeye, hiddete bir ölçüde saldırganlığa neden olduğunu buluyor. Yani mesela işte savaştan döndükleri noktalarda, çatışmadan döndükleri noktalarda beraber yemek yedikleri kantinlerde falan kavga çıkıyor pilotlar arasında. Askeri inzibatlar arasında çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şiddeti doğuran unsurlardan bir tanesinin, yine şiddete dönecek olursak, bu tür bir görece yoksunluk duygusu olduğunu, yani görece yoksunluğu giderirseniz insan ilişkilerinin daha sosyal, medeni, rahat hale gelebileceğini ama bunu gidermenin de çok zor olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şiddetin bir nedeninin bu olabileceği ve bunun özellikle insanları daha saldırganlaştırabileceği, daha hoyratlaştırabileceği, başkalarına kötü davranmalarına, sadece arkadaşlarına değil, eşlerine, aslarına vesaire kötü davranmaya neden olabileceklerine ilişkin bir teori gelişti. Şimdi bu teorik gelişme, American Soldier diye de klasikleşmiş bir kitap üretmiştir Stouffer bu çalışmaların sonucunda. Dolayısıyla ilginç bir teorik katkıda bulunmuştur. Onun için mühendislik araştırması diye başladığınız bir şey, yani askerin moralini nasıl yükseltirim diye başladığınız bir çalışma, çok beklemediğiniz bir başka sonuca sizi götürebiliyor ve önemli bir bulguyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Oradan da yola çıkarak hiç beklemediğiniz başka öneriler, başka kamu politikası düzenleme araçlarına vesaire ulaşma imkanınız oluyor. Ama bunların üçünün de dışında birçoğumuzun yaptığı, benim meslek hayatımın çoğunu burada geçirmiş olduğum, daha çok meraktan yapılan diyebileceğiniz, bazı meslektaşlar buna İngilizce recreational diyorlar. Yani zevk alınarak yapılan, bir sizin merakınızı tetikleyen bir araştırma konusu veya sorusu, bir bilinmezlikle karşı karşıya kalıp onu araştırmak, oradan bir şey bulmak. Örneğin bizde işsizlik yüksek. Avrupa'da veya Amerika'da işsizlik yükseldiği vakit hükümetler seçim kaybediyor. Bizde kaybetmiyor. Neden? Şimdi bu bir kamu politikası falan aracı olabilir belki sonuç itibariyle ama böyle bir meraktan dolayı bunun araştırmasını yapabilirsiniz. Hakkında veri toplayabilirsiniz. işsizlik konusundaki algılara bakabilirsiniz vesaire. Bunun nereden kaynaklandığını araştırmaya yönelebilirsiniz. Biz işte böyle bir araştırma yaptık. Geçen sene sonuçlarını da yayınladık sonuç itibariyle.
Neymiş merak ettim sonuçlarını.
Söylemem. İlgilenen İstanbul Politikalar Merkezi'nde işe yönelim araştırmasının 95. sayfasından itibaren okuyabilirler. Orada görürler neyin ne olduğunu. Ama sonuç itibariyle burada böyle sorularla karşı karşıya kalmışsınız. Veya bakıyorsunuz Avrupa'da bütün ülkelerde siyasal partilere üye olma oranlarında ciddi düşüş var. Son 100 yılı alırsanız burada parti üyeliği, kart taşıyan üye olma keyfiyeti %20'lerde, 30'lardayken şimdi %0'a yaklaşmış durumda birçoğunda. Avusturya'da %15 civarında. Neden? Bunu ilgilenirseniz bununla, o zaman bu tür sorularla bu farklılıkları açıklamak için mutlaka farklılık gözlemlemeniz lazım. Bazı şeyleri. Bunları açıklamak için bu tür sorulara yöneldiğiniz zaman bununla ilgili teori kurma yoluna gidersiniz ve o kurduğunuz teorileri temel itibariyle ne diyelim bilim camiasına veya bilim kamuoyuna sunarsınız. Tabii onlar eleştirilir, yanlışlanmaya çalışılır ve temel olarak kullandığımız yöntem bütün bilimlerde büyük ölçüde ileri sürülmüş olan bulguları önce tekrarlayabilmek. Eğer başkaları da aynı sonuçları üretebiliyorsa doğrudur diye düşünüyorsunuz. İkincisi yanlışlamaya çalışmaktır. Bu da Popper'ın önerdiği bir yaklaşımdır. Bir şeyin doğruluğunu ispattan çok onun yanlış olduğunu ispatlamaya çalışırsınız. Yanlış olduğunu ispatlayamazsanız o zaman doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yanlışlanamadığı sürece de onun doğru olduğunu kabul edip ona göre hareket edersiniz ve onu bilim teorisi çok mükemmel bir şekilde yanlışlanamayacağını ispat ederseniz bilim yasası olarak kabul edersiniz. Dolayısıyla bütün yasalar esas itibariyle her biri bir denence veya Frankçesiyle hipotezdir. Ama yanlışlanamadığı gösterilen ve artık yanlış olmadığı kesinlik kazananları da bilim yasası haline gelmektedir. Siyaset bilimi de bu açıdan diğer bilim dallarından farklı değil. Dolayısıyla burada kullanılan yöntemler gördüğünüz gibi tamamen tüme varım yöntemine dayanan, tamamen tümden gelen, tümden gelim yöntemine dayanan formel teori, oyun teorisi gibi ve sırf matematik kullanan yaklaşımlar yahut tüme varımla birlikte matematiksel istatistik kullanan bizim gibi çok sayıda veri toplayıp bunları yorumlayan yaklaşımlar yahut işte felsefedeki araçları kullanıp mantık belli alanların tanımları bu tanımlardan hareketle belirli bazı sonuçları üretip bunları toplumlarda uygulanmak ve toplumların bazı temel sorunlarını, siyasi temel sorunlarını çözmek için istikrarlı yönetim temin etmek, insanları mutlu edecek yönetim temin etmek, insanların daha uzun yaşamasını sağlayacak bir yönetim biçimi elde edebilmek, daha güvenli yaşamalarını sağlayabilecek, daha müreffeh yaşamalarını sağlayabilecek, çeşitli amaçları güdebilirsiniz veya daha adil olabilecek bir yaklaşımı üretmek için yine bu amaçla belli değerlere ilişkin öncül varsayımlar, insana ilişkin öncül varsayımlar, yani insan taben iyidir veya insan taben kötüdür şeklinde başlayıp bunun temeli üzerinde bir takım sonuçlara varan, dolayısıyla iyiyse iyiliği daha da iyileştirmek, kötü olarak varsayıyorsanız kötülüğü sınırlandırmak üzere neler yapılacağını öneren çeşitli kurgular ortaya sürmek suretiyle önerilerde bulunmak söz konusudur. Şimdi buradaki araştırmaların hepsi bir araştırma sorusuyla başlar. O sorunun niteliğine göre de sizin hangi alana doğru gideceğiniz, aynı zamanda hangi alanda ne tür bir yöntem uygulayacağınız büyük ölçüde belirlenir.
Şimdi şöyle yapsak mı? Daha iyi anlaşılması için izleyicilerimiz açısından bir örnek üzerinden gitsek. Siz bu alandaki en tecrübeli isimlerden birisi olarak.
Şimdi hepsini kapsayan bir örnek veremem.
Tabii
yani
ki.
O mümkün değil.
Hayır hayır tabii. O ama, gayet mümkün değil. Evet. Şöyle bir şey söylesem mesela. Bu da çok yapılmış ve belki siz de yaptınız. Ben kaçırmış olabilirim. Avrupa genelinde seçimlere katılım oranı çok düşüktür. Hele bu Avrupa Parlamentosu falan olursa iyice düşüyor bildiğim kadarıyla. Ama görece daha geç bir tarihte çok partili hayata geçirmesine rağmen Türkiye'de mesela şu an çok yüksek değil mi? Yani diğerleriyle karşılaştırdığında, Avrupa ülkeleriyle, Batı ülkeleriyle karşılaştırdığında çok daha yüksek. Mesela niye sorusu, niye böyle sorusunu sorduğumuzda böyle bir soru var. Şimdi siz nereden ele alıp bu soruyu çözmeye, deşmeye başlarsınız örneğin?
Şimdi bu ilginçtir çünkü bu konuda birbiriyle çok çelişebilen çeşitli önermeler türetebilmeniz mümkün. Bir tanesi daha çok rasyonel düşünce ve rasyonel tercih yaklaşımı içinde olanlar ifade ediyorlar. Bir tek oyun Türkiye gibi 60 milyon seçmeni olan bir ülkede herhangi bir şeyi değiştirebileceğini düşünmeniz biraz zor. 60 milyonda bir. Oy versem ne olur, vermesem ne olur diye insanlar düşünebilecektir. Bu şartlar altında oy vermenin katlanacağınız maliyeti yükseldikçe oya katılmanızın da düşeceğini iddia ediyorlar. Dolayısıyla Avrupa'da bir, insanların gidip kendilerini seçmen olarak kaydettirmeleri gerekiyorsa, ki birçok yerde gerekiyor. Bizdeki gibi otomatik değil. Bizde Yüksek Seçim Kurulu otomatik olarak belli bir yaş üzerindeyseniz, normal zekadaysanız, kısıtlılık koşullarınız yoksa, hükümlü vesaire değilseniz, sizi otomatik olarak kaydediyor. Bir çabaya girmeniz özellikle gerekmiyor. Adres değiştirdiyseniz onu bildirmeniz gerekiyor, ekstra çaba. Buna değer mi diye düşünüyorsunuz. Değmez diye düşünüyorsanız o zaman oy vermiyorsunuz. Birçok ülkede özellikle genç yaşta insanlar hayatın gailesiyle uğraştıkları için, eğitim için başka yerde bulunuyorlar. Orada gidip kayıt olmaları. Bunların kamu bürokrasisiyle ilişkileri de o kadar iyi değil zaten. Kamu bürokrasisi biraz iticidir temel itibariyle. Onun için resmi büroya gidip bilmem o büroda bir takım iş kovalamak falan psikolojik olarak hoşlarına gitmiyor. Bu Türkiye için geçerli değil, bütün dünya için geçerli. Dolayısıyla birçoğu dersine çalışırken, arkadaşlarıyla eğlenirken, spor yaparken bilmem bu tür bir aileye zaman ayırmıyor. Dolayısıyla katılma oranı gençlerde düşüyor. İkincisi, bizdeki gibi zorunlu oy verme durumu söz konusuysa, bizde oy vermemenin cezası var. Bazı ülkelerde, Avrupa'da da zorunlu. Oralarda katılma oranının yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bazılarda zorunluluk yok. Zorunluluk olmadığı zaman insanlar için katılmanın maliyeti, katılmamanın maliyeti kalmıyor. Fazla ağır değil. Ve dolayısıyla katılma oranında yine büyük ölçüde bir düşme söz konusu olabiliyor. Hem zorunluluk yoksa, hem aynı zamanda bu meşakkatli bir kayıt işlemi gerekiyorsa, o zaman insanların bir oy ne değiştirecek canım deyip katılmama olanakları yükseliyor. Şimdi buradan hareketle rasyonel seçmen seçime katılmaz gibi bir sonuca varıyorsunuz. Dolayısıyla seçime katılmaması makuldür diye düşünüyorsunuz. Ama buna rağmen insanlar seçime katılıyorlar. Bir nedeni, meslektaşlarımızın ileri sürdüğü bir nedeni, seçim sonuçları birbirine çok yakın gelecekse, sizin vereceğiniz bir oy seçim sonucunu tayin edici oy haline gelebilir. Şimdi sizin çevrenizde, seçim çevrenizde iki tane aday yarışacaksa, biri 11.112, biri 11.110 oy alacaksa, sizin de gidip 11.110 oy alacağı oy vermeniz durumunda eşitleniyorlar ve öbürünün kazanmasını engelleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir aday kazansın veya kazanmasın diye düşünüyorsanız, bu konuları izlemişseniz, bu konuda bir algınız varsa ve seçim sonuçları çok yakın geliyorsa birdenbire oyunuzun değeri gözünüzde yükseliyor. Maliyetler düşüyor, maliyete oranla. Böyle bir maliyet yarar hesabı yapıyorsanız, buna utiliter yaklaşım deniyor. Şeyde, iktisatta özellikle Jeremy Bentham, Adam Smith'ten falan vesaireden itibaren çok gelişmiş bir uygulama alanı bulmuştur. Siyaset biliminde de benzer şekilde yaklaşıyor. Bu şekilde bir yarar maliyet hesabı yapıldığında seçmen katılmak için bir motivasyona sahip oluyor.
Şimdi benim aklıma hemen şöyle bir soru geliyor. Örneğin Konya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gönül vermiş, onun sempatizanı olan birisinin mesela şöyle düşünebilir. Ya ben vermesem de zaten burada %70 oy alıyoruz, çok önemli değil deyip orada bir katılımda düşme oluyor. Veya İzmir'de CHP seçmeni için aynı şey geçerli olabilir veya Trakya'da her neyse. Ama şimdi İstanbul'da baktığımız zaman İstanbul gibi milyonlarca seçmen olan bir yerde çok az bir oy farkı çıktı seçimde. Şimdi bu durum 23 Haziran'da katılımın yükselmesine neden olur mu örneğin?
Olabilir. Olabilir. Eğer bu hesabı yapıyorsa seçmen.
Şimdi artık değerli oy.
Tabii. Eğer bu hesabı yapıyorsa, yarar ve zarar diye hesabını yapıyorsa, özellikle kazanmasını çok istediği birisi varsa veya kazanmamasını istediği bir muhalif aday söz konusuysa tabii büyük bir saikle, motivasyonla sandığa gitme eğilimi güçlenecek demektir. Ama niye Konya'da veya İzmir'de sandığa gidiyorlar? Bu da ilginç bir diğer soru yaratıyor. Çünkü orada yakın bir sonuç olacakmış gibi gözükmüyor. Maliyeti daha yüksek, getirisi daha düşükmüş gibi gözüküyor. Buradaki açıklayıcı unsur ne olabilir? Bu konuda ilginç bir yeni kitap yayınlandı 2018 sonu itibariyle. İki kişi yazarı, bir tanesi Türk, Erdem Aytaç Koç Üniversitesi'nden, öbürü Susan Stokes, Amerika Birleşik Devletleri'nde, galiba şimdi Chicago'da mı? Şimdi tam emin değilim, ya, şeyde Yale Üniversitesi'nde diye biliyorum. İkisinin ortak bir şeyi var. Kitabın adı zaten Why Bother? Yani niye dert ediyorsun insanlar? Neyi dert ediyor diye okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki oy vermeye katılmayı niye dert ediyor diyorlar. Bunların ileri sürdükleri teoriye göre insanlar psikolojik maliyetten uzaklaşmak için oy veriyorlar. Hmm. Oy vermemenin bir de psikolojik maliyeti olabiliyor.
O vicdan diyebilir miyiz ona? O çok mu soyut olur?
Vicdandan çok yani utanma diyebilirsiniz. Shame diye ifade ediyorlar. Yani ayıplanacağını düşünüyorlar. Katılmamanın. Başkalarının gözünde ve kendi gözünde kendisini değerlendirdiği zaman benim durumumda olan bir insanın gidip bu seçime katılmış olması ve oy vermesi gerekirdi diye.
Ver kurtul gibi.
Yani bunun yaratmış olduğu psikolojik maliyetin daha yüksek olduğunu düşünüyor. Ama bu işte bir teoriye yönelik görgül araştırma. Yani meraktan yapılan araştırma türünü örneği. Temel itibariyle burada çeşitli saha araştırmalarında deneysel saha uygulamaları yapılabilmesi mümkün. Çeşitli senaryolar veriyorlar insanlara ve bu senaryoların ağırlıklarına göre de birinin bu şekilde davranabileceğini, davranmış olabileceğini çıkartıyorlar. Dolayısıyla görgül temeli de var bulgularının. Sadece bir formel model mantığı içerisinde yapılmış bir uygulama değil, aynı zamanda olguya dayanan verileri de içermesi dolayısıyla böyle bir bilimsel bulgu içeriyor. Eğer bu duygu güçlüyse o zaman sadece oy vermeye değil, mesela zarar göreceği, fiziksel olarak zarar görebileceği protesto davranışında bulunmaya da katılabiliyorlar. Zaten ikisini birden savunuyorlar kitapta.
Şimdi
bu yaklaşıma aynı zamanda çeşitli şekilde insanların belirli partileri tercih etme, destekleme vesaire konusundaki yapılan araştırmalar da katkıda bulunuyor. Onların temel bulgularından bir kısmı bu parti tutmayla ilgili. Yani diyorlar ki insanlar çok küçük yaştan itibaren parti tutmaya yöneliyorlar. Biz de 1980'lerde meslektaşım Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte, o kendisi Uludağ Üniversitesi'ndendir. Ben de o zaman İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyordum. Ortak Bursa'da ilkokullarda bir araştırma yaptık. 84 senesinde yeni çıkıyoruz darbe döneminden. İlk seçim yapılmış.
O zaman da doğru düzgün parti yok.
Partiler yeni kurulmuş, eskiler kapatılmış. Öyle bir ortamda hayret edilecek bir şekilde 11-12 yaşındaki öğrencilerin %40'ının parti tutmakta olduğunu söylediklerini saptadık. Parti tutuyor musunuz dedik, evet dediler. Adını söyleyebilmişsiniz, o evet dediler ve söylediler. Bunu anne babalarına sorduk, anne babaları da benzer partileri tutuyor. Zaten teori o konudaki Converse ve Dupin'in daha önce geliştirmiş olduğu 1960'lar ve 70'lerde yapılan araştırmalardan geliştirmiş oldukları bir teori vardı. Ona göre bu kuşaktan kuşağa geçen bir olgu. Babası ve annesi parti tutan ve bu bilgiyi bilen seçmenin kendisi de benzer bir parti tutmaya eğilimi içine giriyor. Bazen hayattaki koşullar dolayısıyla bunu değiştirebiliyor. Bazen de aynı partiyi hayatı boyunca tutmaya devam ediyor. Eğer aynı parti ortada kalırsa. Zaten Converse Amerikalı, Dupin Fransız. İkisi bakıyorlar ki Amerika'da parti tutma o tarihlerde, şimdi artık öyle değil ama o tarihlerde çok yüksekti. %75 civarı. Fransa'da da %45 civarı. Niye bu fark var? Çünkü Fransa bizim gibi. İki günde bir parti kapanıyor, parti açılıyor. Ve partiler gidiyor, partiler. Macron şimdi Fransa'da başkan seçildi. Yeni bir parti var. Marş falan diye. Daha önce böyle bir parti yoktu. Onun için şimdi partilerin bu kadar değiştiği bir ortamda bu bir kuşak önceden bir kuşak sonraya parti geçirme, parti aidiyetini geçirme olgusu çok güçlü değil. Orada bir Operations Research'te kullanılan bir kavram vardır, Markov Chain diye, Markov zinciri. Öyle bir mantık kullanarak Converse bunun evrensel bir ilişki içinde incelenebileceğini, parti tuttuğu bilinen anne babanın çocuklarının %80 civarı parti tutmakta olduğu, bilinmeyenlerin de %30 civarında parti tutmaya eğilim gösterebileceğini hesaplıyor. Ve buna göre nasıl bir kuşaktan öbür kuşağa parti tutma olgusunun değişeceği ve bu oranların nasıl tahmin edilebileceğini ileri sürüyor.
Ama parti değişse de yani o siyasal mirası alıyor değil mi? Yani Adalet Partisi yoktur artık o çocuğun döneminde ama işte Doğru Yol Partisi'ni tutuyordur.
Öyle de olabilir. Çok farklı bir konuma da geçebilir. Yani tamamen başka bir konuma da geçebiliyor. Mutlaka yani çocuklukta edindiğiniz eğilimi %100 tutamıyorsun. İşte %80 de diyor zaten. Yani bir 20 değişiyor. Onun için birçok örnek görebilirsiniz. İşte bilmem dede diyelim ki İttihat ve Terakki'li, baba Cumhuriyet Halk Partili, bilmem çocuk Milliyetçi Hareket Partili olabiliyor mesela. Böyle bir farklı değişen bir takım süreçler söz konusu olabiliyor. Çünkü onun yaşadıkları, sahip olduğu eğilimler vesaire veya hiç parti tutmuyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da parti tutma olgusu, demin de söylediğim gibi parti üyeliği azaldığı gibi parti tutma olgusu da azaldı. İnsanlar yavaş yavaş partilere falan da fazla inanmamaya başladılar. Dolayısıyla parti sanki insanlık için geçici bir aygıtmış gibi gözüküyor bir ölçüde. Belki de ileride olmayabileceğini iddia eden çeşitli meslektaşlar da var. Yani partiler yavaş yavaş anlamlarını yitiriyorlar. Bugünün toplumunda özellikle eski tür kitle partilerinin pek anlamının kalmadığı.
Zaten artık hareket diye çıkmaya başladı, evet. Değil mi? İşte bilmem ne hareketi, hareket. X hareketi.
Ha, bir ikincisi partiler, özellikle 19. yüzyılda kurulmuş olan partiler, kitlesel toplumun gelişmesiyle birlikte gelişen organizasyonlar ve o zamanki emeğin organizasyonunu temel alıyorlar. Özellikle sol partiler zaten Avrupa'da büyük ölçüde sendikalardan çıkıyor. Mesela İngiliz İşçi Partisi Trade Union Congress tarafından kurulmuştur. Sendika kuruyor partiyi. Dolayısıyla sendikanın kültürü partiye geçmiş oluyor. Oradaki disiplin ve oradaki mavi yakalı işçinin, kol emeğiyle çalışan işçinin örgütlenme biçimini alıyorlar. Dolayısıyla bunlar büyük kitlesel hareketler halinde oluşmuş oluyor. Aynı zamanda o şekilde yaşıyorlar. Çeşitli dallar kuruyorlar. O kurmuş oldukları dallarda sürekli bir takım faaliyetler sürdürüyorlar. Geniş kitleler halinde toplanıyorlar. Her hafta toplanıyorlar vesaire vesaire. Bunlar artık mevcut değil. Çünkü yaşantı biçimlerimiz değişti. Daha elektronik olduk. Sosyallik hayatımızda azalıyor. Daha elektronik ilişki ağırlığı ortaya çıktı. Yüz yüze, insan insana ve birbirimizin mimiklerini görerek, karşımızdakini etten, kemikten, sinirden oluşan bir yaratık olarak görerek falan yaşamıyoruz. Ekran üzerinden birbirimizle temas kuruyoruz. Ekrana baktığınız zaman insan falan görmüyorsunuz. Onun için kullanılan dil de, bütün dillerde değişmeye başladı. Daha isterseniz tahkir edici, aşağılayıcı, daha sert. Normalde karşı karşıya geldiğiniz zaman insanın yüzüne söylemeyeceğiniz şeyleri ekran vasıtasıyla söyleyebiliriz. Girin sosyal medyaya bakın. Instagram'da bilmem.
Karşılaşmam şeyi.
Tabii tweetlerde bilmem nelerde hakaretler, küfürler gırla gidiyor. Niye? Çünkü yüz yüze karşılaşıldığında insanlar böyle şeyler yapmıyorlar. Çünkü o sosyal ilişki. Bu elektronik ilişki. Bu da değişiyor. Dolayısıyla bu değişmeye partiler tam anlamıyla da uyum gösteremediler. Şu anda partilerde bir organizasyona gidecekseniz, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump tweet atarak iktidara geldi. Tweet atarak Cumhuriyetçi Parti'yi büyük ölçüde geriletti. Oradaki ön seçim kampanyasında ön plana çıktı ve elektronik medyayı en iyi kullanan, aynı zamanda televizyonu da, zaten televizyon programı vardı, onu da en iyi kullanan aday olarak çıktı. Dolayısıyla televizyon gibi veya internet üzerinden Facebook, Twitter, Instagram vesaire gibi bir takım araçları kullanmak, partilerin eski tür kapı kapı adam dolaşması veya efendim sokaklarda meydan mitingleri yapması filan falanın yerini almaya başladı. Dolayısıyla parti organizasyonu şekil değiştiriyor ve eski kitle partisi yerine Amerika'da caucus diyorlar buna. Zengin 3-5 kişinin oturup bir araya gelip bir takım şeyler düşündüğü, büyük paralar vererek seçim dönemlerinde harekete geçen organizasyonlar türüne dönmeye başladılar. Dolayısıyla öyle bir olgunun değişimi söz konusu olmuş.
Dikkat durumda. Ederseniz bizde de bu en son seçimde partiler böyle üzeri kapalı bir centilmenlik anlaşması mı diyelim, ona ne diyelim bilmiyorum ama hani o bağıra çağıra müzikli araçlarla geçmediler mesela,
evet,
bu seçimde.
Daha azdı, yani evet, çok daha azdı. Çok daha azdı. Ona gerek yok. Şimdi herkes bir şekilde elektronik medyaya geçer ve onu hayatının bir parçası haline getirirse, insanlarla sosyal ilişki üzerinden değil, elektronik ilişki üzerinden siyasi iletişiminizi yönlendireceksiniz demektir. Onu yapacak insanların nitelikleri de farklı. Kapı kapı dolaşacak olan insanlar farklı. Meydan mitingi yapacaklar farklı. Kitleleri alıp bir alandan bir başka yere yürütecekler farklı. Elektronik medyayı kullanacak olanlar farklı. Elektronik medyayı kullanacak olanlar iletişim teknolojisini kullanabilen, onun haberleşme dallarında eğitim almış olan, hem elektronik hem aynı zamanda basın yayın okulları vardı eskiden, şimdi onlar yavaş yavaş iletişim okulları haline geliyor. Evet. Oralardan mezun olmuş ve dolayısıyla reklamla falan uğraşan kişiler ön plana çıkmaya başlıyorlar. Ve dolayısıyla iletişim alanı değişiyor temel itibariyle. Dolayısıyla parti özelliği de bir şekilde değişmiş oluyor bunlarla beraber.
Hocam süremizin sonuna geldik. Son bir soru sorayım. Şimdi değişim dedik, irrasyonellikten, rasyonellikten bahsettik. Sonra Trump'a geldi konu bir ara. Şimdi önceden özellikle uluslararası siyaset araştırmalarından bahsedersek şöyle bir varsayım veya ön kabul vardı. Devletler veya devlet başkanları da dahil.
Tabii.
Rasyonel davranırlar ve ona göre onun üzerinden bir yol izlerdi araştırmacı da veya analist, her ne dersek. Ama şimdi o kadar fazla, yani bir değil, iki değil, beş değil, on değil. Bakıyoruz pıtrak gibi böyle dünyanın her yerinde her bir seçimden bir irrasyonel davranması çok olağan liderler çıkmaya başlıyor. İşte Trump onlardan bir tanesi. Başka bir sürü Orban var. Brezilya'da var Bolsonaro, Filipinler'de var Duterte. Bunun gibi bir sürü kişi var. Şimdi bu siyaset bilimi veya uluslararası siyaset araştırmalarında bir challenge olabilir mi? Çünkü resim değişiyor. Şimdi ona karşı yeni bir...
Tam bu değil ama şimdi bu rasyonel eylemci yaklaşımı öyle zannediyorum ki en güçlü bunun karşısındaki eleştirileri ve aynı zamanda alternatif açıklamayı getiren Graham Allison diye Harvard Üniversitesi'nin öğretim üyelerinden birisidir. Essence of Decision diye bir kitabı var. Küba füze krizini inceliyor. İşte o 13 günlük Amerikan hükümetinin süreci. Burada Kennedy başkan, Kennedy'nin rasyonel aktör olarak davranışı mı? Yoksa başka bir şey mi? Amerika'nın kararını açıklıyor. Biliyorsunuz o süreçte Ruslarla sonunda bir görüşmeye oturuyorlar. Ve onun çok büyük etkisi olmuştur Türkiye'ye. Bugün de NATO ile olan ilişkilerimizi bozan ve bozulmasına başlayan ilk adımlardan bir tanesi. Belki en önemlilerinden bir tanesi. Orada yapılan pazarlıkta Türkiye'de nükleer silah olduğu. Bu nükleer silahlar bizim bilgimizin dışında orada bulunduğu, Türkiye'de bulunduğu. Ve bu silahların Rusların bildiği ve yapılan anlaşmada Küba'daki füzelerin geri çekilmesiyle Türkiye'deki füzelerin geri çekilmesi, tabii çekilmesinin aynı anda yapılmasının kabulü. Ve bu suretle çatışmanın engellenmesi ve Küba krizinin bitirilmesine yol açıldı. Bu karar Graham Allison'ın iddiasına göre ve orada ortaya koymuş olduğu verilere göre, öyle zannederim bugüne kadar ciddi bir kritiğini de görmedim. Belki vardır, ben görmemişimdir, o da olabilir. Çünkü ben uluslararası ilişki alanında yoğun araştırma yapan birisi değilim. Bürokratik bir karar. Yani Amerikan diplomasisi bu kararı üretmiş durumda. Kennedy'nin...
McNamara vardı galiba.
McNamara savunma bakanı ama yani... Temel itibariyle buradaki şeyin üretimini bakan da değil, yani kamu bürokrasisi. Oradaki Pentagon'la dışişleri ortak bu alanda çalışan bürokrasi bürokratik bir yanıt üretmiş olduğunu ve o şekilde
ama değişebildiğini gösteriyor. Ama bürokratik böyle elle tutulan bürokrasi değil mi? Derin
tabii yok öyle bir şey. Hayaletlerden bahsetmiyoruz. Onlar tanımlanması zor kavramlar. Tabii bunun gibi birçok başka değişiklik de söz konusu oldu. Fakat esas mesele bu uluslararası ilişkiler adı kullanılmakla birlikte bu alan artık pek uluslararasındaki ilişkilerden ibaret olan bir alan değil. Bunun devletlerden devletlere ve özellikle diplomasi ve asker aracılığıyla, askeri faaliyetler aracılığıyla yapılan bir nitelikte olduğu varsayılıyordu ve büyük ölçüde savaş ve barış koşullarının incelenmesinden ibaretti. Ancak bu alan tabii özellikle İkinci Dünya Savaşı'na itibaren büyük ölçüde değişti. Niye? Çünkü şu anda çok sayıda devlet olmayan ama çok etkili
aktörler
var. Non-state actors deniyor buna İngilizce. İşte bunlardan bir tanesi bizim burnumuzun dibindeydi. IŞİD veya Daesh deniyor Arapçasıyla. Devlet kurma filan girişimine başladı ama El-Kaide var biliyorsunuz.
Avrupa Birliği de ulus devlet değil, sayılmaz sonuçta.
Hayır, o ulusüstü bir şey. Ama bu daha çapı itibariyle veya El-Şabab var, Boko Haram var vesaire çeşitli gruplaşmalar devletlerin içinde, arasında, alt düzeyde, yer altında vesaire çok etkili olarak etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşları var. Bunlar farklı düzeylerde çalışabiliyor. İnanılmaz büyüklükte devasa uluslararası çok uluslu şirket var. Bunlar özellikle ilk göze çarpanlar enerji alanındakilerdi. İşte 7 kız kardeş diye bilinen büyük petrol şirketleri çok uzun zaman bu tür araştırmaların özellikle büyük sömürge imparatorlukları çöktükten sonra yapılan araştırmaların ana odak noktası oldu. Dediler ki yani bu imparatorluklar çöktü ama iktisadi bağımlılıklar devam ediyor. Burada bir bağımlılık esaslı ilişki sürüyor ve başka kalıplar altında, başka araçlarla bu kolonyal ilişkiler, bu sömürge ilişkileri devam ediyor. Burada bir değişiklik olmadı. Hatta daha eskiye giderseniz 1500'de Hollanda'nın Doğu Hindistan şirketi, 1600'de İngiltere'nin Doğu Hindistan şirketi aynen bu şekilde küresel diyebileceğiniz bir takım araçlarla Hindistan'ı, Endonezya'yı vesaireyi sömürgeleştirmiş olan kuruluşlardı. Daha sonra bunları ordularıyla birlikte, bir de ordu kurmuş şirketler, bunları ordularıyla birlikte kendi devletlerine sattılar filan. Ondan sonra devletleşti. Dolayısıyla özel olarak başlamış bir ilişkidir. Şirket aracılığıyla başlamış ilişkidir bu sömürü ilişkisi. Onunla bağlantılı bundan ne farkı var demeye başladılar. Ha büyük şirketler gelmiş Nijerya'da, Lagos'ta, şurada, burada hükümet değiştirmiş. Kendisine uygun hükümetlerle bir takım petrol politikaları izlemiş. Ha vakti zamanında 1500'de Doğu Hindistan şirketi Hollanda'nın gitmiş Endonezya'yı işgal etmiş. Oradan istediği gibi bir takım maddeleri alıp kendi ülkesine bedavaya sayılabilecek şekilde göndermiş. Süreçler üç aşağı beş yukarı aynı. Yahut büyük insan ticareti. Halen insan ticareti devam ediyor.
Bir de özel ordular var mesela.
Tabii özel ordular.
ABD'nin Irak'ta kullandığı tabii, özel güvenlik adı
tabii,
altında.
Tabii onların da bir şekilde. Ama o ordu yine bir ölçüde devletle kontrakt yapmış durumda. Bunların kurmuş oldukları ordu mesela Doğu Hindistan şirketinin Hindistan'da kurmuş olduğu İngilizler ordusu 390 bin kişilik ordu. Bunu Victoria'ya satıyorlar 1800'lerde. Yani ortada biraz dikkatle baktığınız zaman küreselleşme olgusunun bir hayli geçmişi olduğu, epi bir bagajı olduğu ve buradaki süreçlerin görünenden farklı olduğu vesaire. Ama bunları da kale almaya başlayınca bir iktisadi politikaların dayandığı siyasi temelleri inceleyen International Political Economy deniyor buna, uluslararası ekonomi, politik vesaire. Bu alanlar bir hayli güçlenmeye başladı. Bunların kuramsal gelişmeleri ortaya çıkmaya başladı. Ve yeni kavramlar itibariyle bunların incelenmesi, irdelenmesi vesaire söz konusu olmaya başladı. Onlar tabii ortaya yeni süreçlerin, yeni algıların çıkmasını sağladı. Ve adı ne olursa olsun uluslararası ilişkiler anlamını yitirmiş durumda. Başka bir şey söylemeniz lazım. Belki küresel süreçler demeniz lazım veya dünyayı ilgilendiren ulus aşırı bir takım etkenler demeniz lazım. Ama bu arada tabii devletler ve orduları da var. Onlar savaş da yapıyorlar. Dolayısıyla iç içe girmiş daha karmaşık bir çerçevede bu iş devam ediyor. Buna yaklaşımlarda demin söylediğim gibi yani dörtlü bir şey şema çizmiş olduk. Hem oyun teorisi, formel yaklaşımları içeren rasyonel tercih sistemleri vesaire çerçevesinde yaklaşılabilen alanlar. Aynı zamanda görgül alanlar. Mesela burada ne kadar silah yapımı söz konusudur. Silahlanmanın savaş çıkartmayla ilişkisi. Bu tamamen görgül olarak araştırılan ve nicel olarak yani kantitatif olarak araştırılan alanlardır. Yani burada gözleme dayanan istatistikleri topluyorsunuz. Kaç tank yapmış, kaç uçak yapmış, kaç bilmem ne yapmış ve iki devlet arasında bir takım ilişkiler var. Mesela 1816'dan 1976'ya kadar böyle bir süreci incelemiş iki meslektaşımız var. Bunların ortaya çıkarttığı bulgu silahlanmanın esasında savaşa yol açmadı. Böyle bir yani ilişki bulamıyorlar arada. Kanıt yok diyorlar. Savaşan ülkelerin arasında böyle bir silahlanma yarışı yok ama savaş çıkabiliyor. Bir başka teori ne kadar geçerlidir bugün tartışılıyor ama demokrasiler birbirleriyle savaşmıyorlar diyorlar. Savaşlar genellikle demokrasiyle otoriter bir rejim arasında olabiliyor. İki otoriter rejim savaşabiliyor ama demokrasiyle demokrasi birbiriyle savaşma eğilimi de değil iddiasında bulunuyorlar. Bu demokrasiyi nasıl ölçtüğünüze bağlıdır falan diye eleştiriler var. Tabii bütün bu yöntemlerde en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kavramsallaştırma. Kullandığımız kavramlar bilim için çok uyumlu değil. Esas problem burada. Burada çok ciddi eleştiriler söz konusu olmuştur. Yapılan epey bir araştırma ve çalışma da vardır. Fakat biz sokaktaki adam duyduğu vakit böyle anlamayacak, buyur filan diyebileceği türden kavramlar kullanmıyoruz. Kullandığımız kavramların birçoğu günlük dilde de kullanılıyor. Günlük dilde kullanılması bizim için, bilim için çok büyük sorun. Çünkü günlük dilde kullandığınız zaman bunlara yeni anlamlar ekliyorsunuz. Ve kavram birden fazla anlam taşıyan, isterseniz çok boyutlu hale geliyor.
O zaman açıdan kullanılırlığını...
O zaman mesela bu edebiyat için mükellef bir şey. Yani üç anlamlı, beş anlama geldiği vakit bir kavram, onu şiirde esnek bir şekilde kullanabiliyorsunuz veya isterseniz nesir yazarken de o şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani o büyük bir dil zenginliği oluyor. Ama bilimde herkesin duyduğu vakit aynı şeyi anlayacağı yalınlıkta kavramlar gerekiyor. Bizim en böyle kullanabileceğimiz bir kavram olan sistem kavramı bile şu anda her dilde üç aşağı beş yukarı kullanılabilir. Dilin bir parçası haline döndü. Dolayısıyla bizim için kullanışlığını yitirdi. Çünkü sistem çok farklı anlamlarda kullanılabilen bir kavram haline dönüştü. Bütün dillerde bir problem bu tür dil. Şimdi demokrasi için aynı şey var. Demokrasi kavramı demin sorduğunuz için ona döndüm tekrar. Demokrasi kavramının ne anlama geldiğini ve bunun kullanışlı olup olmadığını biz 1940'lardan beri tartışıyoruz. İlk kez 1942'de Joseph Schumpeter, bu bir Avusturyalı iktisatçıdır, yine Harvard Üniversitesi'nde çalışmıştır. Avusturya'dan kaçtıktan sonra Amerika'ya sığınmıştır Hitler'in iktidara gelmesi döneminde. 1942'de Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi diye çok güzel bir kitap yazmıştır. O kitapta demokrasiyi tanımlıyor. Demokrasi bir mekanizma olarak tanımlıyor. Yarışmayla belirli otorite pozisyonlarına, yetkili pozisyonlara gelip karar alma yetkisinin meşru olarak elde edildiği bir mekanizmadır diyor. Bir institutional arrangement diyor. Yani bir kurumsal aranjman, bir kurumsal düzenlemeden ibarettir demokrasi. Burada önemli olan şey diyor, bu rekabetin iktisatçı ya kendisi, rekabet iktisatının en temel kavramı, bu rekabetin olabildiğince hakça olması. Bunun temin edilmesi. Hakça rekabet olduktan sonra halka sorularak, halkın katkısıyla yapılabilecek, bir verilebilecek bir kararla bu sonucun üretilmesi, yöneticilerin seçilmesi demokrasi için yeterli bir tanımdır diyor. Bunun daha fazla özellikleri üzerinde durduğunuz zaman kavramı kullanışsız hale getiriyorsunuz ve çalışmaz hale getiriyorsunuz. Tabii bunu diyor ama bu haklı rekabet, haksız rekabetin olmaması, onu nasıl tanımlayacaksınız? Onu tanımlamaya başladığı vakit kendisi de özgürlük olacak, ifade özgürlüğü olacak. Efendim siyasi partiler tehdit altında olmadan muhalefet yapabilecek falan saymaya başladığınız zaman bu sefer kapıdan attığınız bir takım şeyleri bacadan veya pencereden içeri almış oluyorsunuz. Aynı noktaya dönüyorsunuz. Onun için 1971'de Robert Dahl bu kavramı kullanmayalım diye önerdi. Demokrasi kullanmayalım. Polyarchy diye bir kavram kullanalım dedi İngilizcesiyle. Polyarchy. Yani çoğunluk yönetimi, çoklu yönetim falan gibi bir şey, bir kavram. Onu tanımlamaya çalıştı ve önerdi. Bu da iki temelle oturmuş bir kavramdır. Bir, insanların siyasal sistem içerisinde olabildiğince süreçlerin içinde yer aldığı ve alınan kararlardan mutazarır olanların itirazlarını korkusuzca, rahat ve özgürce yapabildikleri bir sistem. Bu inclusivity denilen, yani dışsallaşmanın tersi, dışlanmanın tersi, içlenme mi, içe alınma mı? İçlenme desek olmuyor. Yok böyle bir kavramımız. Kapsayıcılık, kavrayıcılık veya benimseyicilik süreci. Bunun katılma ve temsilden oluştuğunu, itirazından, muhalefetten oluştuğunu. Bu üç kuram, üç kanalın hiçbir şekilde tıkanmadan oluştuğu yerlerde demokrasi var, diğerlerinde yok dedi. Polyarşi var. Bu demokrasi yerine kullanılmaya başlandı. Şu anda yapılan birçok ölçümde bu kavram üzerinde duruluyor ve bunun çeşitli alt göstergeleri üzerinde duruluyor. Ama yine çok sayıda boyut var. Onun için hangisini önemseyeceksiniz, ne kadarını bunun iyi ölçebileceksiniz, ölçemeyeceksiniz. Dolayısıyla ölçümde sorun çıktığı vakit tabii o zaman hipotezlerinizi test edebilmeniz, teorilerinizin gerçek olduğunu ispat edebilmeniz zorlaşıyor. Onun için hata payları yükseliyor ve dolayısıyla daha az bilinmişsiniz gibi gözüküyor. Onun için siyaset bilimini fizikle veya kimyayla vesaire karşılaştırdığınız zaman onlarda kullanılan kavramların sağlamış olduğu bilimsellik bizde maalesef aynı ölçüde sağlanabilmiş durumda değil. Diyerek. Buradan kaynaklanan bir fark var ve bizdeki temel farklardan bir tanesi bu. Bir ikincisi de sonlandırırken söyleyeyim. Bizde deney yapılamıyor. Deney benzeri bir takım unsurlar üzerinde durmanız gerekir. O koşulları yaratmanız son derece zor. Oysa doğa bilimlerinde deney koşullarında normal şartlar altında diyor. Biz normal şart görüyoruz. Yani bizde her cümert içinde her şey. Onun için bu her cümerçte bir takım şeyleri istatistiksel manipülasyonla veya karşılaştırmalı siyasette yaptığımız gibi belli koşulları yaratan olguları sadece izlemek suretiyle bulmaya çalışıyoruz. Ama bulgularımız fizikteki veya kimyadaki kesinliğe ulaşamıyor. Örneğin CERN'de Higgs bozonunu bulduk diye açıkladıkları toplantıda bir soru üzerine araştırmayı yöneten fizikçi meslektaşımız, evet belki hata yapmış olabiliriz ama hesapladık, hata ihtimalimiz 1 bölü 325 milyon dedi. Yani evet. Benim için tahayyülü bile mümkün olmayan bir hata payı. Biz genellikle %5, bazen hatta 10 bile şimdi kabul edilir hale geldi. Yani dolayısıyla aynı rakiklikte, aynı kesinlikte sonuç üretebilecek bir noktaya gelebilmiş değiliz. Olabilecek mi onu bilmiyorum. Olursa benden sonraki jenerasyondan meslektaşlar, belki sizden sonraki jenerasyondaki arkadaşlarla bunu konuşabilirler ama şu anda görülmüyor böyle bir şey.
Güzel bir toparlama oldu. Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Sağ olun geldiğiniz için, ayağınıza sağlık. Bu akşam Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu ile birlikteydik. Siyaset bilimi ve bilimsel yöntemi konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.